sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü? Tarihin her döneminde insanlar evrenin ve canlıların kökeni üzerinde düşünmüş ve bu konuda çeşitli fikirler ortaya atmışlardır. Bu fikirleri evreni materyalist bakış açısıyla açıklayanlar ve Allah'ın tüm kainatı yoktan var ettiğini görenler olmak üzere iki başlık altında toplamak mümkündür. Materyalist bakış açısı evreni oluşturan maddenin var olan yegane varlık olduğunu iddia eder. Bu inanışa göre madde sonsuzdan beri vardır ve maddeye hakim olan bir başka güç yoktur. Materyalistler evrenin tesadüfler sonucunda kendiliğinden şekillendiğini söylerler. Canlılığınsa zaman içinde yine kör tesadüfler sonucu cansız maddelerden evrimleşerek meydana geldiğini kabul ederler. Bu anlayışa göre yeryüzündeki tüm canlılar doğal etkiler ve tesadüfler sonucunda ortaya çıkmışlardır. Diğer bir deyişle materyalist felsefe canlılığın oluşumunu evrim teorisiyle açıklar. Evrim teorisiyle materyalist felsefe birbirini tamamlayan iki düşünce sistemidir. Eski Yunan'da doğan bu birliktelik 19. yüzyılın ilkel bilim anlayışı içinde yeniden gündeme getirilmiştir. Bu teori materyalizme sözde bir destek oluşturduğu için bilimsel olup olmadığına bakılmaksızın materyalistler tarafından derhal kabul görmüştür. Evrim teorisinin karşısında ise yaratılış gerçeği yer alır. Yaratılış gerçeğine göre madde sonsuzdan beri var değildir, başıboş da değildir. Allah, maddeyi yoktan yaratmış ve düzenlemiştir. Canlılar da yine Allah'ın yaratmasıyla var olmuştur. Evrendeki ve canlılardaki büyük tasarım, hesap, denge ve düzen bu gerçeğin açık kanıtlarındandır. İnsanın akıl ve gözlem yoluyla kavrayabileceği yaratılış gerçeği, tarihin başından bu yana din yoluyla insanlara öğretilmiştir. Tüm ilahi dinler Allah'ın tüm kainatı yoktan ol emriyle yarattığını ve kainattaki kusursuz işleyişin Allah'ın üstün yaratma gücünün bir delili olduğunu bildirmişlerdir. Kur'an'ın pek çok ayetinde de bu gerçek bizlere haber verilmiştir. Allah, Kur'an'da kainatı yoktan ve mucizevi biçimde yarattığını bildirmektedir. En'am suresinin 73. ayetinde şu şekilde buyrulur. O, gökleri ve yeri hak olarak yaratandır. Onun ol dediği gün her şey oluverir. Onun sözü haktır. Sura üfürüldüğü gün mülk onundur. O, gaybı ve müşahede edilebileni bilendir. O, hüküm ve hikmet sahibi olandır, haberdar olandır. Günümüzde bilim, materyalist evrimci iddianın geçersizliğini ortaya koymakta ve yaratılışı doğrulamaktadır. Evrim teorisinin iddiasının aksine, çevremizi saran her bir yaratılış delili, kainatta tesadüfe asla yer olmadığını bizlere göstermektedir. Göklerin, yeryüzünün ve tüm canlı varlıkların incelenmesiyle ortaya çıkan her detay, Allah'ın büyük güç ve kudretinin birer delili niteliğindedir. Materyalizmle Allah inancı arasındaki fikri ayrılık, dinle dinsizlik arasındaki en temel farktır. Allah, Tur suresinin 35. ayetinde inkar edenler için, ''Yoksa onlar hiçbir şey olmaksızın mı yaratıldılar, yoksa yaratıcılar kendileri mi?'' şeklinde buyurarak, inkarcıların yaratılış karşısındaki iddialarına dikkat çeker. Nitekim inkarcılık, tarihin başından bu yana evrenin ve insanların yaratılmamış olduklarını iddia etmiştir. Bu saçma iddiayı bir şekilde makul gösterebilmek için de çeşitli yollar aramıştır. İşte 19. yüzyılda Darwin'in teorisiyle bu konuda en büyük girişim yapılmıştır. Dolayısıyla dinle dinsizlik arasındaki farkı ortaya koyan böyle bir konuda fikri bir uzlaşma aramak Müslümanlar için söz konusu değildir. Elbette insanlar istedikleri gibi düşünebilir, istedikleri teoriye inanabilirler. Ama ortaya atılma sebebi Allah'ı ve yaratılışı inkar etmek olan bir teoriyle uzlaşmak mümkün değildir. Böyle bir çabaya girmek, dinin temelinden taviz vermek olur ki bunun kabul edilmesi mümkün değildir. Nitekim böyle bir girişimin dine zarar vermek anlamını taşıdığını bilen evrimciler, dindar insanları bu girişime zorlamak için çaba göstermektedirler. Evrim teorisini körü körüne savunan bilim adamları, bilim alanında yaşanan ilerlemeler karşısında her geçen gün daha büyük bir açmaza girmektedirler. Çünkü her yeni gelişme teorilerinin aleyhinde olmakta ve yaratılış gerçeğini tasdik etmektedir. Bu nedenle de evrimci literatürde bilimsel deliller değil, demagojiler ağırlıktadır. Öte yandan en önde gelen evrimci bilim dergileri dahi evrim teorisinin çıkmazlarını itiraf etmek zorunda kalmaktadırlar. Bilimsel tartışmalar yaratılışı savunan bilim adamlarının kesin zaferleriyle sonuçlanmakta, evrimcilerin çaresizliklerine tüm dünya tanık olmaktadır. İşte bu noktada evrimsel yaratılış görüşü materyalist çevrelerin imdadına yetişmektedir. Evrimciler, inanç sahibi kişilerin desteğini alabilmek ve onların evrim teorisi karşısında yaptıkları fikri mücadeleyi zayıflatabilmek istemektedirler. Bu yüzden de evrimsel yaratılış fikrini el altından destekleyerek farklı bir yol denemektedirler. Bununla kendileri Allah'a inanmadıkları, tesadüfü ilahlaştırdıkları, yaratılış gerçeğine tamamen karşı oldukları halde teorilerinin kabulünün hızlanacağını düşünürler. Dindar evrimcilerle birlikteyken Allah'ın canlıları evrimle yarattığı fikrine karşı sessiz kalır, hatta çoğu zaman bu fikri teşvik ederler. Ancak bu yalnızca bir taktiktir. Nitekim Amerikalı evrimci bir biyoloğun kendisiyle aynı görüşü taşıyan bir bilim adamına yaptığı şu tavsiye oldukça dikkat çekicidir. Yaratılışçılar tartışmalarda hep üstün gelirler. Çünkü onlar evrimi dinin karşısına koyarlar. Bu adil ve doğru değil. Onlara evrimin Allah'ın canlıları yaratma yöntemi olduğu fikrini telkin edin. Bana söylendiğine göre bu fikir şu aralar Avrupa'da oldukça popülermiş. Bu sözlerden de açıkça anlaşıldığı gibi evrimciler dine ve yaratılış gerçeğine şiddetle karşıdır. Hatta bu fikrin güçlenmesini engellemek için her şeyi yapmaya hazırdırlar. Öyle ki gerekirse evrim teorisiyle yaratılış arasında bir uyum varmış gibi gösterilebileceğini, bunun yaratılışı savunanların gücünü kıracağını savunurlar. Allah'ın tüm kainatın yaratıcısı olduğuna iman etmesine rağmen evrim teorisine destek vermek bir Müslümanın kesinlikle yapmayacağı bir davranıştır. Buna rağmen Kur'an'daki açık izahları görmezden gelerek evrimin Kur'an'a uygun olduğunu iddia etmek çok hatalı bir yaklaşım olacaktır. Böyle bir yaklaşımı benimseyen dindarlar gerçekte materyalist felsefe yararına ortaya atılmış bir düşünceye destek vermekte olduklarını fark etmeli ve bundan vazgeçmelidirler. Tüm canlıların evrimsel bir süreç sonucunda meydana geldiklerini savunan Müslümanların sayısı günümüzde azımsanamayacak kadar fazladır. Bunun nedeni ise bu kişilerin bilgi eksiklikleri, hatalı bakış açıları ve özellikle bilimsel konulardaki bazı yanılgılarıdır. Bunların en başında ise evrim teorisinin bilimsel ve kanıtlanmış bir gerçek olduğu yanılgısı gelir. Oysa bu kişiler kesin olarak bilmelidirler ki evrim teorisi günümüz bilimsel gelişmeleri karşısında tüm dayanaklarını yitirmiştir. Gerek moleküler düzeyde, gerekse biyoloji veya paleontoloji alanlarında yapılan araştırmalar, canlıların evrimsel bir süreç sonunda meydana geldikleri yönündeki iddiaları tamamen geçersiz kılmıştır. Bilimsel gerçeklere rağmen evrim teorisinin bu kadar gündemde tutulmasının ise elbette ki altında yatan bazı nedenler vardır. Bunlar evrimcilerin yaptıkları demagojiler, yanlış örneklendirmeler, kelime oyunları, kullandıkları çarpık mantık örgüleri ve hatta kimi zaman sahtekarlıklarla halkı yanıltmaya çalışmalarıdır. Evrimcilerin halk tarafından anlaşılmayan bilimsel terimleri kasten yoğun olarak kullandıkları konuşma ve yazıları vardır. Bunlar analiz edildiğinde aslında teori lehinde hiçbir delil öne süremedikleri görülür. Darwinist yayınlar dikkatle incelendiğinde bu gerçeği açıkça görmek mümkündür. Darwinist yayınlarda hemen hiçbir zaman somut bilimsel delillere dayalı bir anlatım yoktur. Evrim teorisinin temel açmazları birkaç cümleyle geçiştirilir, öte yandan doğa tarihi konusunda pek çok masalsı senaryo yazılır. Evrimciler ilk canlılığın cansız maddelerden nasıl meydana geldiği, fosil kayıtlarındaki büyük boşluklar, canlılardaki kompleks sistemler gibi temel konuların üzerinde hiç durmazlar. Çünkü açıklayacakları her ayrıntı amaçlarına ters düşecek ve kendi teorilerinin çürüklüğünü gözler önüne serecektir. Nitekim teorinin kurucusu olan Charles Darwin, canlılardaki kompleks sistemlerden biri olan gözü düşündüğünde teorisindeki açmazları fark etmiştir. Hatta "gözü düşünmek beni teorimden soğuttu" şeklinde bir itirafta bulunmuştur. Darwin gibi günümüzün evrimci bilim adamları da kompleks sistemlerin evrim teorisini büyük bir açmaza soktuğunu bilirler. Ancak bunları dile getirmek yerine demagoji yapma, bilimsel delil yerine senaryo yazarak üstün gelme yolunu seçerler. Türlü aldatmacalarla evrim teorisini bilimsel bir imajla süsleyerek insanları kandırmayı tercih ederler. Bu yöntemleri evrimcilerle yaratılışı savunan kişilerin karşı karşıya geldikleri tartışmalarda, evrimci yazılarda ya da belgesellerde görmek mümkündür. Zaten evrimcilerin de bilimsellik ya da akılcılık gibi bir endişeleri yoktur. Onlar için önemli olan toplumu evrimin bilimsel bir gerçek olduğuna inandırmak, bunun içinde göz boyayıcı bir bilimsellik imajı oluşturmaktır. İşte Müslüman evrimciler de evrim teorisinin bu sözde bilimsel görüntüsünden etkilenirler. Özellikle de Darwinistlerin kullandıkları "evrim teorisine inanmayan dogmatiktir, evrim teorisine inanmayan bilimsel değildir" şeklindeki asılsız sloganlardan tedirgin olur ve inandıkları gerçekten taviz verirler. Güncellikten uzak bilgilerin, evrim propaganda kitapçığı haline gelen eserlerin etkisinde kalırlar. Böylece evrimin canlılığın oluşumunu açıklayabilen tek teori olduğuna inanırlar. Bilim dünyasında yaşanan gelişmeleri, evrim teorisindeki çelişkileri ve bu teorinin iddialarının tüm geçerliliğini yitirdiğini bilmediklerinden dinle evrimi bağdaştırmaya çalışırlar. Gerçekte ise evrim ve yaratılış birbirinin zıttı olan iki ayrı görüştür. Buna bağlı olarak birinin geçersizliğinin ispatı, diğerinin doğruluğunu ispat etmektedir. Daha açık bir ifadeyle, evrim teorisinin geçersizliğinin ortaya konması, yaratılış gerçeğini kabul etmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu nedenledir ki, evrim teorisiyle ilgili tartışmalar, materyalistler için bir tür savaş alanı durumundadır. Konuyla ilgili tartışmaları bilimsel bir yaklaşımla değerlendirmez, doğrudan ideolojik bir mücadele olarak görürler. Yaratılışı savunanları engelleyebilmek için her türlü yönteme başvururlar. Evrimci paleontolog Dr. Alex Ritchie, yaratılış gerçeğiyle mücadele edilebilmesi için bir başka evrimciye şu yöntemleri uygulamasını tavsiye etmektedir. Evrimcilerin yaratılışa karşı mücadele etmek için hem duygusal hem de mantıksal olarak düşünen kişiler için işbirliği yapabileceği birçok yol var. Ancak genel olarak yaratılışçıları devlet eğitim sisteminin dışında tutmaya konsantre olmalısınız. Bu sözlerden de anlaşıldığı gibi ortada bilimsel bir evrim yaratılış tartışması değil, evrimciler tarafından belirli stratejiler çerçevesinde yürütülen bir fikri mücadele vardır. Evrim teorisini savunan Müslümanların bu fikri mücadelenin farkına varmaları gerekmektedir. Darwinizm herhangi bir bilimsel tez değil, insanlara Allah'ı inkar ettirmek için kurgulanan ve savunulan bir düşünce sistemidir. Bilimsel hiçbir dayanağı bulunmamasına rağmen sırf taraftarlarının propagandalarına aldanarak bu teoriyi benimsemek bir Müslümanın asla düşmemesi gereken bir yanılgıdır. Evrimcilerin insanları kendi saflarına çekmek için kullandıkları propaganda yöntemlerinin başında teori bilim dünyasının geneli tarafından kabul edilmektedir söylemi gelir. Bir başka deyişle evrimciler çevrelerindeki insanlara kendilerinin daima çoğunluk oldukları ve çoğunluğun da her zaman haklı olduğu yönünde telkinde bulunurlar. Bu kadar insan evrimi savunduğuna, üniversitelerde evrime inananlar ağırlıkta olduğuna göre teori doğrudur mantığını kullanırlar. Böylece kitleler üzerinde ve bu arada inançlı insanlar üzerinde de psikolojik baskı oluşturmaya çalışırlar. Oysa bir teorinin yaygın kabul görmesi onun doğruluğuna dair bir kanıt değildir. Bilim tarihi ilk başta azınlık tarafından kabul edilen ancak yanlışlığı sonradan herkes tarafından anlaşılan bu gibi iddialarla doludur. Konunun bir diğer yönü ise bugün evrim teorisinin sanıldığı gibi tüm bilim dünyası tarafından kabul edilen bir teori olmayışıdır. Son 20-30 yıl içinde evrim teorisini reddeden bilim adamlarının sayısı hızla artmaktadır. Bunların çoğu evrendeki ve canlılardaki kusursuz tasarımı görerek Darwinizm dogmasından kendilerini kurtarmaktadırlar. Bu bilim adamlarının evrimin geçersizliğini ortaya koyan sayısız çalışması vardır. Her biri başta Avrupa ve Amerika olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerindeki önde gelen üniversitelere mensuplardır. Bu kişiler biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, anatomi, paleontoloji gibi bilim dallarında uzman olup kariyer sahibi akademisyenlerdir. Dolayısıyla bilim dünyasının çoğunluğunun evrime inandığı şeklinde bir genelleme yapmak son derece hatalı olur. Kaldı ki eğer gerçekten evrimciler çoğunlukta olsalar dahi bunun bir değeri olmaz. Çoğunluğun sahip olduğu anlayışı mutlaka doğrudur diye kabul etmek doğru değildir. Bu gerçeğin evrim teorisini kabul eden Müslümanlar tarafından da biliniyor olması gerekir. Kur'an'da tarihteki pek çok inkarcı topluluk hakkında bilgiler verilmektedir. Bu topluluklar da Allah'ı ve dinini inkar etmek için kendilerinin çoğunlukta olduklarını söyleyerek insanları hak yoldan döndürmeye çalışmışlardır. Allah bu çarpık mantığı Kur'an'da bildirerek buna karşı iman edenleri uyarmaktadır. En'am suresinin 116. ayetinde çoğunluğa uymanın insanları büyük aldanışlara sürükleyebileceğine şöyle dikkat çekilmektedir. Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan, seni Allah'ın yolundan şaşırtıp saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve onlar ancak zan ve tahminle yalan söylerler. Tüm Müslümanlar bu yanılgılara düşmekten şiddetle sakınmalı ve hak yolda ilerlemekten ve vicdanlarını kullanmaktan taviz vermemelidirler. Bazı Müslümanlar evrim teorisini bilimsel bir gerçek olarak görebilmektedir. Bunun temel nedenleri, söz konusu kişilerin evrimcilerin telkinleri altında kalmaları ve bilimsel gelişmelerden yeteri kadar haberdar olmamalarıdır. Bilgi eksikliği Müslüman evrimcilerin evrim teorisiyle ilgili pek çok gerçeği göz ardı etmelerine neden olur. Evrim teorisinin putperest bir anlayış olduğunu, tesadüfleri ve doğa olaylarını adeta ilah gibi gösterdiğini unuturlar. Teorinin kurucusu olan Charles Darwin'in dinsiz kimliğini ve evrim teorisinin neden olduğu zulmü, kargaşayı, savaşları ve diğer belaları görmezden gelirler. Bu programda Müslüman evrimcilerin göz ardı ettiği bu gerçekler üzerinde durulacaktır. Ayrıca bu kişiler materyalist, ateist düşünceye destek sağlayan putperest bir anlayışı savunmaktan bir an önce vazgeçmeye davet edileceklerdir. Evrim teorisi bu teoriyi savunanların iddia ettiği gibi bilimsel bir teori değil, putperest bir inançtır. Evrim fikrine ilk olarak Mısır, Babil ve Sümer gibi M.Ö. yaşamış toplumların batıl dinlerinde rastlanmıştır. Bu fikir buradan eski Yunan toplumundaki filozoflara geçmiştir. Putperest Sümerlerin yazıtlarında yaratılışı inkar eden ve canlıların başıboş bir süreç sonucunda kademeli bir şekilde oluştuğunu iddia eden ifadelere rastlanmaktadır. Sümerlere göre canlılık cansız su kaosundan kendiliğinden oluşmuştur. Mısırlıların batıl dinlerine göre ise yılan, kurbağa, solucan ve fareler su baskınlarıyla taşan Nil ırmağının çamurlarından oluşmuştur. Sümerlerin yaptığı gibi Mısırlılar da bir yaratıcının varlığını inkar ediyor ve canlıların tesadüfler sonucunda balçıklardan meydana geldiğini düşünüyorlardı. Evrim teorisinin kökenindeki materyalist inanç eski Yunan'da da aynı şekilde vardı. Milletli Yunan felsefecilerden Empedokles, Thales ve Anaximenderes'in en önemli iddiaları ilk canlıların hava, ateş, su gibi cansız maddelerden kendiliğinden oluştuğuydu. Bu batıl inanışa göre ilk canlılar suda birdenbire oluşmuş, daha sonra sudaki bu canlılardan bazıları suyu terk etmişti. Sonra da karaya uyum sağlayarak orada yaşamaya başlamışlardı. Aynı dönemlerde Heraklitos, kainatın sürekli olarak değiştiğini, bu nedenle de evrenin başlangıcındaki efsanevi hareketi sorgulamanın anlamsız bir şey olduğunu belirtmişti. Bu fikriyle Heraklitos, evrenin bir başlangıcı veya sonu olmadığını, sadece var olduğunu savunmuştu. Kendiliğinden oluşum düşüncesi başta Aristo olmak üzere pek çok Yunan felsefeci tarafından destekleniyordu. Bu düşünceye göre hayvanlar, özellikle de bazı kurtlar, böcekler ve bazı bitkiler döllenme veya benzeri üreme tarzına ihtiyaç duymadan doğada kendi kendilerine oluşuyordu. Dikkatli bakıldığı zaman geçmiş çağların evrimci düşünürleriyle günümüz evrimcilerinin fikirleri arasında çok büyük benzerlikler olduğu görülür. Nitekim materyalist düşünce evrenin başı ve sonu olmadığını, evrimci düşünce ise canlıların tesadüfler sonucunda oluştuğunu iddia eder. İşte bu iki düşüncenin kökenlerini putperest Sümer kültüründe ya da materyalist Yunan düşünürlerinde bulmak mümkündür. Buna göre canlılık, sudan ve ilkel çamur adı verilen bir karışımdan tesadüfen meydana gelmiştir. Hatta tesadüflerin, canlıların oluşumunun tek etkeni olduğu bu fikir, aralarında asırlar bulunan bu iki inancın temelini oluşturmaktadır. İşte Müslüman evrimcilerin destek verdiği evrim teorisinin kökeni bu kadar eskilere kadar uzanan batıl bir anlayıştır. Materyalist düşüncelerle ortaya atılmıştır ve putperest anlamlar içermektedir. Aslında evrim yalnızca Sümerlerde ya da eski Yunan düşünürlerinde rastlanan batıl bir inanış değildir. Kaynağı eski Yunan olmakla beraber günümüzde Konfüçyüsçülük, Taoizm, Budizm gibi tüm batıl dinlerin özünde evrim inancının olduğu bilinmektedir. Bu da evrim teorisinin İslam inancıyla tamamen zıt batıl bir inanış olduğu gerçeğini tasdiklemektedir. Bazı Müslüman evrimciler tarihsel bulgulara rağmen evrimi savunmakta ve yaratılışçı evrim teorisinin Kur'an ayetleriyle desteklendiğini iddia etmektedirler. Hatta evrim fikrinin kaynağını yine İslam dünyasına mal etmeye çabalamaktadırlar. Bu iddiaya göre ilk evrimci düşünce Müslüman düşünürlerden çıkmıştır. Müslüman düşünürlerin eserlerinin yabancı dillere çevrilmesi Batı dünyasında evrim düşüncesini meydana getirmiştir. Oysa Yunan düşünürlerin evrim teorisine ait fikirlerinden verdiğimiz birkaç örnek bile evrim teorisinin eski pagan toplumlarından kalma ilkel bir inanç olduğunu açıkça gözler önüne sermektedir. Gerçekler son derece açık, bilimsel ve tarihsel bulgularla sabittir. Evrim teorisinin tesadüf iddiası yaratılış gerçeğiyle çelişir. Buna rağmen materyalist temeller üzerine kurulmuş olan evrimci düşünceyi Müslümanlara mal etmeye çalışmak büyük bir hata olur. Evrim teorisinin yaratılışla çelişmediğini ileri sürenlerin yanıldıkları ve göz ardı ettikleri çok önemli bir nokta vardır. Söz konusu çevreler, Darwinizmin ana iddiasının canlı türleri birbirlerinden evrimleşerek ortaya çıktı tezi olduğunu düşünürler. Oysa evrimcilerin ana iddiaları bu değildir. Evrimciler, canlılığın tesadüfler sonucunda bilinçsiz mekanizmalarla ortaya çıktığını iddia ederler. Bu iddialarına göre ise yeryüzündeki canlılık bir yaratıcı olmadan cansız maddelerden kendi kendine meydana gelmiştir. Söz konusu iddia bir yaratıcının varlığını daha en baştan reddetmektedir ve bu nedenle inançlı insanlar tarafından kesinlikle kabul edilemez. Ancak bazı Müslümanlar bunun tam olarak farkında değildir. Bu nedenle Allah canlıları birbirlerinden evrimleştirerek yaratmış olabilir varsayımından yola çıkarak evrimi savunmakta bir sakınca görmemektedirler. Fakat burada çok önemli bir tehlikeyi göz ardı etmektedirler. Evrim nedeninin paralel gibi gösterilmeye çalışılmasıyla bazı inançlı insanlar yanlış yönlenirler. Böylece aslında kabul edilmesi kendileri açısından tamamen olanaksız olan bir fikre destek vermiş, onu tasdik etmiş olurlar. Evrimcilerse fikirlerini topluma daha kolay kabul ettirmelerini sağladığı için bu duruma göz yumarlar. Konuya salih bir Müslüman olarak bakıldığında ve Kur'an ayetleri doğrultusunda düşünüldüğünde gerçek apaçık ortaya çıkmaktadır. Temelinde tesadüf inancının yattığı bir teoriyle İslam dininin arasında ortak bir nokta bulunamayacağı açıktır. Evrim teorisi, tesadüfleri, zamanı ve cansız maddeleri ilah olarak kabul edip bu güçsüz, bilinçsiz varlık ve kavramlara yaratıcılık sıfatını vermektedir. Bir Müslüman böylesine putperest temellere dayalı bir teoriye asla sahip çıkmaz. İnançlı bir insan tek yaratıcı olan Allah'ın her şeyi yoktan var ettiğine iman eder ve bu inanca karşı gelen her türlü fikir ve inançla bilim ve akıl yoluyla mücadele eder. Daha önce de belirttiğimiz gibi evrimcilerin ana özelliği tesadüfleri ilahlaştırmaları ve Allah'ın varlığını reddetmeleridir. Ancak bir kimse Allah'ın apaçık varlığını ve büyüklüğünü kabul etmese de ya da bunu görmemekte dirense de bu hiçbir şeyi değiştirmez. Allah'ın sonsuz ilmi ve benzersiz sanatı yarattığı her şeyde kendini göstermektedir. Nitekim 21. yüzyılda elde edilen bilimsel bulgularda evrimcilerin canlılık tesadüflerle ve doğal etkenlerle kendi kendine oluştu yönündeki asılsız iddialarını kesin olarak reddetmektedir. Canlılıktaki üstün tasarım ve plan tüm canlıları üstün bir akıl ve bilgiyle yaratanın Allah olduğunu gösterir. En basit olarak bilinen canlıların dahi indirgenemez kompleksiye sahip olmaları, evrimi savunanları kesin bir çıkmaza sokmaktadır. Nitekim evrimcilerin bizzat kendileri de bu gerçeği sık sık itiraf etmektedirler. Örneğin, dünyaca ünlü İngiliz matematikçi ve astronom Profesör Fred Hoyle, bir evrimci olmasına rağmen canlılığın tesadüfen oluşmasının imkansız olduğunu şöyle itiraf eder. her şeyden önce canlılığın tesadüfler sonucunda oluşması ihtimali o kadar küçüktür ki bu iddiayı kabul etmek mantık dışıdır. Evrimciler, teorilerinin çıkmazda olduğunu ve bilim dışılığını gördükleri halde yalnızca ideolojik saplantıları nedeniyle evrim teorisinden vazgeçmemektedirler. Fred Hoyle bir başka açıklamasında da evrimcilerin tesadüfe inanmalarının nedenini şöyle açıklar. Aslında yaşamın akıl sahibi bir varlık tarafından meydana getirildiği o kadar açıktır ki, insan bu açık gerçeğin neden yaygın olarak kabul edilmediğini merak etmektedir. Bunun nedeni bilimsel değil, psikolojiktir. Fred Hoyle'un psikolojik dediği neden, evrimcilerin yaratılışı inkar etmeye şartlanmış olmalarıdır. Tüm bunlar, Müslüman evrimcilerin, evrim teorisinin Allah'ı inkar etmek için savunulan bir fikir olduğunu görmeleri için yeterli delillerdir. Evrim teorisi denildiği zaman insanların aklına farklı kavramlar gelebilir. Bazı insanlar bu teorinin bilim tarafından ispatlanmış bir gerçek olduğunu düşünürler. Böyle düşünenler genelde materyalist çevrelerdendir. Bu kişiler evrim teorisini şiddetle savunur, bu teoriye karşıt her fikri reddederler. Materyalist terkin ve propagandalar sonucunda evrim teorisini bilimsel bir gerçek zanneden insanlar arasında söz konusu materyalist çevreye mensup olmayanlar da vardır. Bu kişiler evrim teorisiyle Allah'a iman arasında bir orta yol arayan inançlı insanlardır. Darwinizmin canlılığın kökeni hakkındaki senaryosunu aynen kabul etmekte olan bu kişiler, evrim senaryosunun Allah'ın kontrolünde olduğunu savunurlar. Böyle yaparak evrim teorisiyle inanç arasında bir uzlaşma sağlamaya çalışırlar. Ancak her iki görüş de yanlıştır. Ne evrim teorisini bilimsel bir gerçek gibi lanse etmek, ne de bu teoriyi dine uygun hale getirmeye çalışmak akılcı değildir. Çünkü evrim teorisi, bilimsel gerçeklere dayanmayan, ancak ideolojik bazı sebeplerle ayakta tutulmaya çalışılan, tamamen din dışı bir düşüncedir. Evrimci Müslümanların göz ardı ettiği en önemli gerçeklerden biri, evrim teorisinin temel iddialarının dahi bilim karşısında tüm geçerliliğini yitirmiş olmasıdır. Üstelik evrim teorisinin çıkmazları daha ilk canlılığın oluşumu aşamasında ortaya çıkmaktadır. Evrim teorisi doğadaki 1,5 milyon canlı türünün bilinçsiz doğa olayları sonucunda ortaya çıktıkları iddiasındadır. Evrimcilere göre önce cansız maddenin içinde kimyasal reaksiyonlarla canlı bir hücre oluşmuştur. Ancak böyle bir şeyin gerçekleşemeyeceğini gösteren pek çok bilimsel kanıt olduğunu da hatırlatalım. Araştırmacılar, ilkel dünya atmosferinde olduğu belirlenen gazlarla yine o atmosferdeki şartları bir araya getirerek deneyler yapmışlardır. Ancak bu deneylerde canlılığın en ufak yapı taşlarını bile elde edememişlerdir. Sonuç olarak canlı bir organizmanın oluşumu günümüz teknoloji ve bilim düzeyiyle her türlü bilinçli müdahaleye rağmen başarılamamaktadır. Kör tesadüflerin bunu başardığını iddia etmenin ise elbette akıl ve mantıkla bağdaşan bir yönü yoktur. Yine teoriye göre bu ilk hücreyle başlayan yaşam giderek daha kompleks hale gelmiş ve farklılaşmıştır. Bakterilerle başlayan evrim süreci en sonunda insanı meydana getirmiştir. Kısacası bu iddiaya göre doğadaki bir takım bilinçsiz mekanizmaların canlıları sürekli olarak geliştirmiş olmaları gerekir. Örneğin bir bakteride yaklaşık 2000 farklı proteinin genetik bilgisi bulunur. İnsanda ise bu rakam 200 bindir. Yani bilinçsiz bir mekanizma 188 bin yeni proteinin genetik bilgisini zaman içinde üretmiş olmalıdır. Evrimin iddiası budur. Peki ama doğada canlıların genetik bilgisini geliştiren bir mekanizma gerçekten var mıdır? Bugün evrim teorisi olarak adlandırdığımız neo-Darwinist model bu noktada iki mekanizma öne sürer. Doğal seleksiyon ve mutasyon. Doğal seleksiyon doğal seçilim demektir. Buna göre yaşam mücadelesi içinde güçlü olanlar ve doğal şartlara uyum gösterebilenler hayatta kalır, diğerleri ise elenerek yok olur. Örneğin bir bölgede hava şartlarının değişerek ısının giderek düşmesi, orada yaşayan hayvanlar içindeki düşük ısılara dayanıksız olan bireylerin ayıklanması anlamına gelir. Uzun vadede sadece soğuğa dayanıklı olan bireyler hayatta kalır ve popülasyonun tümü bunlardan oluşur. Veya vaşakların saldırı tehdidi altında yaşayan tavşanlardan çevreye en iyi uyum sağlayanlar veya en hızlı kaçanlar hayatta kalır ve bu özelliklerini bir sonraki nesle aktarırlar. Ama dikkat edilirse burada yeni bir özellik ortaya çıkmamakta, mevcut hayvanlar farklı bir türe dönüşmemekte, farklı bir özellik kazanmamaktadırlar. Dolayısıyla doğal seleksiyon mekanizması evrimleştirici bir özelliğe sahip değildir. Bu durumda evrimcilerin elinde geriye sadece mutasyon kalır. Evrim teorisinin iddiasının kabul edilebilmesi için mutasyonların canlıların genetik bilgisini geliştirmeleri gerekmektedir. Mutasyon, canlıların genlerinde radyasyon gibi dış etkiler ya da DNA'daki kopyalama hataları sonucu oluşan bozulmalardır. Mutasyonlar elbette ki değişikliğe sebep olabilir ancak bu değişiklikler hiçbir zaman olumlu yönde olmaz. Daima bozucu niteliktedir. Diğer bir deyişle mutasyonlar canlıları geliştiremez, aksine her zaman için canlılara zarar verirler. 20. yüzyılda en çok bilimsel gelişme gösteren bilim dallarından biri genetiktir. Canlılarda gözlenen genetik hastalıklar gelişen bilim ışığında incelenebilmiştir. Bunun sonucunda mutasyonların evrim savunucularının iddia ettiği gibi evrime katkı sağlayacak biyolojik değişiklikler olmadıkları ortaya çıkmıştır. Özellikle genetik biliminin ilerlemesi sonucunda mutasyonlar sonucu oluşmuş olan 4500 civarında genetik hastalık tanımlanmıştır. Daha önceden ırsi olduğu düşünülen birçok hastalığın bugün birçok farklı çeşit mutasyon sonucu meydana geldiği bilinmektedir. Mutasyonların kalıtsal açıdan anlamlı olabilmeleri için mutlaka üreme organlarında yani erkeklerde sperm hücrelerinde, kadınlarda ise yumurta hücresinde gerçekleşmeleri gerekmektedir. Ancak bu şekilde oluşan bir genetik değişiklik bir sonraki nesle iletilebilir. Birçok genetik hastalığın sebebi de üreme hücrelerinde meydana gelen bu tip değişikliklerdir. Vücudun karaciğer, beyin gibi diğer organlarında oluşan mutasyonlarsa bir sonraki nesle iletilemezler. Bu tip genetik değişikliklere somatik mutasyonlar denir ve birçok kanser çeşidinin de sebebi hücre DNA'larında oluşan bu bozukluklardır. Mutasyonların canlılarda yapabildiği hasarlara verilebilecek en iyi örneklerden biri kanserdir. Kanserojen olarak adlandırılan kimyasal maddeler ve ultraviyole ışınları gibi pek çok faktör aslında mutajen yani mutasyon oluşturucu etkenlerdir. Son yıllarda özellikle kanser oluşmasında etkili olan onkojen ve tümör engelleyici genlerin keşfedilmesinden sonra kanser oluşturan mutasyonların mekanizması anlaşılmıştır. Bahsedilen bu iki gende hücrelerin çoğalması ve bedenin kendini yenileyebilmesi için gereklidir. Ancak bunlardan birinin mutasyonlarla zarar görmesi sonucunda hücreler kontrolsüz olarak büyür ve kanser oluşumu başlar. Bu durum bir otomobilin gaz pedalının kilitlenmesi veya freninin bozulmasına benzetilebilir. Her iki durumda da otomobilin kaza yapması kaçınılmazdır. Aynı şekilde kontrolsüz bir hücre çoğalması da önce kansere sonra ölüme neden olur. Mutasyonların canlılara verdiği hasarlar bu örneklerle sınırlı değildir. Günümüze kadar gözlemlenmiş tüm mutasyonlar çoğu zaman zararlı, nadiren de etkisizdirler. Buna rağmen evrimciler, dolayısıyla Müslüman evrimciler de mutasyonları hala geçerli bir evrimsel mekanizma olarak savunmaya çalışırlar. Eğer evrimcilerin iddia ettiği gibi türler birbirlerine evrimleşmiş olsalardı, milyonlarca faydalı mutasyonun hem de üreme hücrelerinde peş peşe gerçekleşmiş olması gerekirdi. Gelişen bilim, bugün milyonlarca zararlı mutasyonu tanımlayıp bunların sebep oldukları hastalıkları ortaya koymaktadır. Evrimci bilim adamlarının genetik bilgiyi artırıcı hiçbir mutasyon örneği verememeleri elbette evrim teorisini çok büyük bir çıkmaza sokmaktadır. Fransız Bilimler Akademisi eski başkanı olan Pierre-Paul Grass'ın mutasyonlar hakkında yaptığı yorum bu noktada oldukça açıklayıcıdır. Grass, mutasyonları yazılı bir metnin kopyalanması sırasında yapılan harf hatalarına benzetmiştir. Ve her harf hatası gibi mutasyonlar da bilgi oluşturmaz, aksine var olan bilgiyi bozarlar. İşte bu nedenle mutasyonlar, yine Grass'ın ifadesiyle ne kadar çok sayıda olursa olsunlar, herhangi bir evrim meydana getirmezler. Mutasyonların bu etkisini depremlere benzetebiliriz. Nasıl ki bir deprem bir şehri geliştirmez, daha iyi hale getirmez, hatta ona yıkım getirirse, mutasyonlar da aynı şekilde daima olumsuz değişikliklere sebep olurlar. Bu bakımdan evrimcilerin mutasyonlara dayalı iddiası da tümüyle geçersizdir. Evrim teorisinin bilimsel gerçeklerle bu kadar çelişmesi, bu teoriye inanan Müslümanların dikkatini çekmelidir. Ve Müslüman evrimciler, evrim teorisi üzerinde dikkatle düşünüp, daha sonra kapsamlı bir araştırma yapmalı ve vicdanlarının sesini dinleyerek karar vermelidirler. İddiaları dinle birebir çelişen böyle bir teorinin kabulünün samimi Müslümanlar için imkansız olduğunu anlamalıdırlar. XX ve 21. yüzyılda kaydedilen bilimsel gelişmeler, evrim teorisinin geçersizliğini sürekli ispatlamaktadır. Bu gelişmeler sonucunda, teorinin iki temel mekanizması olan doğal seleksiyon ve mutasyonun da evrimleştirici bir gücünün olmadığı anlaşılmıştır. Evrim mekanizmalarının olmaması ise, geçmişte bir evrimin de yaşanmamış olması demektir. Bu açık gerçeğe rağmen, evrimciler iddialarından vazgeçmezler. Tüm canlıların yüz milyonlarca yıllık uzun bir zaman içinde kademe kademe birbirlerinden türediklerini iddia etmeye devam ederler. Evrimcilerin yanılgıları işte bu mantık içinde gizlidir. Eğer iddia ettikleri senaryo doğru olsaydı, bu uzun dönem içinde sayısız ara türün oluşması, dolayısıyla bizim de bu fosil kalıntılarına her yerde rastlamamız gerekirdi. Ancak senelerdir yürütülen çalışmalara rağmen böyle bir ara türün varlığını gösteren tek bir fosile bile rastlanmamıştır. Evrimcilerin iddialarının mantıksızlığını bütün örneklerde görmek mümkündür. Örnek olarak balıkların ortaya çıkışını ele alalım. Evrimciler balıkların deniz yıldızları veya deniz solucanları gibi omurgasız deniz canlılarından evrimleştiğini iddia ederler. Öyleyse bu iki farklı canlı grubu arasında kademeli bir evrim sağlayacak çok sayıda ara geçiş formu yaşamış olmalıdır. Yani hem balık özelliklerine sahip olan hem de deniz yıldızları gibi omurgasız canlı özellikleri taşıyan çok sayıda türün fosil kalıntısına rastlamamız gerekir. Günümüzde geçmişte yaşamış balıkların ve deniz yıldızlarının her birine ait yüzlerce fosil bulunmuştur. Buna rağmen evrimcilerin bu iddiasını doğrulayan tek bir tane bile ara geçiş formu fosili bulunmamıştır. Ara geçiş formlarının olmaması ise açıkça evrim hiçbir zaman yaşanmadı anlamına gelmektedir. Evrimciler bu gerçeği bilmelerine rağmen demagoji yöntemini ve sahte fosilleri kullanarak insanları evrim senaryosuna inandırmaya çalışırlar. Oysa Darwin bile kendi döneminde fosil kayıtlarının teorisini desteklemediğinin farkındaydı. Ancak ilerleyen yıllarda fosil kayıtlarının zenginleşeceğini ve kayıp olan ara geçiş formlarının da bulunacağını umuyordu. Günümüzde ise evrimcilerin böyle bir ümitleri de kalmamıştır. Çünkü kendilerinin de itiraf ettiği gibi fosil kayıtları son derece zengindir ve bize hayatın tarihini gösterecek yeterliliktedir. Evrimciler, fosil kayıtlarının evrimi yalanlamasının yanında yaratılış gerçeğine bilimsel bir delil sağladıklarını da itiraf etmektedirler. Görüldüğü gibi evrimciler ara geçiş formları konusunda da hezimete uğramışlardır. Darwinizmin ortaya atıldığı 19. yüzyıldan bu yana dünyanın dört bir yanında yapılan kazılar ve araştırmalarda tek bir ara geçiş formuna rastlanmamıştır. Üstelik elde edilen bulgular evrimcileri hayal kırıklığına uğratacak şekilde canlıların yeryüzünde birdenbire ve kusursuz bir biçimde ortaya çıktıklarını göstermiştir. Ancak evrimci bilim adamları, ara geçiş formlarının hiçbir dönemde var olmadıklarını çok iyi bilmelerine rağmen, teorilerini savunmaktan asla vazgeçmezler. Bunun için eldeki bazı fosilleri ön yargılı biçimde yorumlamaya çalışırlar. Bu nedenle bazı dindar insanların, evrimcilerin bilimsellik maskesi altında yaptıkları bu tür kelime oyunlarına ve sahtekarlıklara aldanmamaları gerekir. Bilim adamı olduklarına göre mutlaka doğru söylüyorlardır demek ve bu yüzden evrimcilerin her dediklerine inanmak kuşkusuz büyük bir yanılgı olur. Çünkü evrimci bilim adamları ideolojileri uğruna gerçekleri saklamaktan, bilimsel verileri çarpıtmaktan, hatta sahte deliller üretmekten çekinmemektedirler. Darwinizmin tarihi bunun örnekleriyle doludur. Darwinizme en genel hatlarıyla bakıldığında bile teorinin geçersizliği ve çürük temeller üzerine kurulu olduğu hemen anlaşılmaktadır. Detaylara inildiğinde ise durum çok daha netleşmektedir. Evrimcilerin iddialarının tam tersine evrenin her noktasında yeryüzündeki canlı cansız bütün varlıkların özelliklerinde çok büyük bir düzen ve tasarımla karşılaşılmaktadır. Bu da tüm bunların bir tasarımcısının olduğunun göstergesidir. Ne var ki evrimci bilim adamları bunu kabul etmek istemedikleri için bu gerçeğe karşı ümitsizce direnirler. Materyalizme olan bağlılıkları nedeniyle adeta bir ölüyü yaşatmaya çalışırlar. Tüm bunlar bizi şu sonuca götürmektedir. Darwinizm insanları akıldan, bilimden ve gerçeklerden uzaklaştırır, onları akılsızlığa yöneltir. Akılsızlık bu duruma uygun bir tanımdır. Çünkü evrime inanan insanlar, aklın ve bilimin gösterdiği yoldan gitmeyip, Darwin'in yaşadığı 1800'lü yıllardan kalma hurafelere aldanırlar. Sonunda da tesadüflerin ilahlık yapabileceğine inanacak duruma gelirler. Oysa yaratılışın delilleri tüm evreni kuşatmıştır. Bunu anlamak için gökyüzüne, denizlere, hayvanlara, bitkilere ve onların sahip olduğu kusursuz mekanizmalardan sadece birine bakmak dahi yeterlidir. Bütün bunların tesadüflerin eseri olduğunu söylemek, akla, mantığa ve bilime aykırı olur. Yapılması gereken şey, Allah'ın büyüklüğünü ve yüceliğini takdir etmek ve Allah'a teslim olmaktır. Evrim teorisini savunan dindar insanların büyük bölümü ise Darwin'in dine karşı bir insan olmadığını, hatta dindar olduğunu öne sürerler. Kuşkusuz bu çok büyük bir yanılgıdır. Çünkü Darwin, Allah'a ve dine olan olumsuz bakış açısını tam anlamıyla ortaya koymuş bir kişidir. Ancak ailesinin tepkisini dikkate aldığı için hayatı boyunca dini konulardaki fikirlerini büyük bir gizlilik içinde tutmuştur. Nitekim Karl Marx, Kapital adlı ünlü eserini Darwin'e ithaf etmek istediğinde Darwin yine ailesine mazeret göstermiştir. Böylesine ateist fikirler üzerine bina edilmiş bir kitapla arasındaki bağın aile üyelerini şiddetle rahatsız edeceğini söyleyerek Marx'ın bu teklifini reddetmiştir. Darwin hem çocuklara Allah inancının öğretilmesine karşı çıkmış hem de onların zihinlerinden bu inancın atılması gerektiğini savunmuş bir insandır. Darwin'in din aleyhtarı görüşleri günümüz evrimcilerine de miras kalmıştır. Nasıl ki Darwin çocukların eğitiminde Allah inancını tanımalarına fırsat vermek istememişse, benzer şekilde bugünün evrimcileri de okullarda yaratılışın anlatılmasına şiddetle karşı çıkmaktadırlar. Pek çok ülkede eğitim müfredatlarından yaratılış konusunu çıkarmak için yoğun bir lobi faaliyeti içindedirler. Darwin aynı zamanda insanların inançlı olmalarını da garip karşılıyordu. Konuşmalarında ilkel hayvanlardan evrimleşerek meydana geldiğine inandığı insanların inançlarına güvenemeyeceğini ifade ediyordu. Onun Allah'ın varlığını kabul etmemesinin temel nedeni ise kibirli olmasıydı. Darwin, her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen bir Allah'ın her buyruğu veren olduğunun kabul edilmesi gerektiğini biliyordu. Ne var ki bu gerçeği kabul edemediğini ifade ediyordu. Darwin, 1876'da yazdığı bir mektubunda da inançsızlığını açıkça itiraf etmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta şudur. Charles Darwin'in ateizmi, teorisinin şekillenmesindeki en büyük etken olmuştur. Tüm gözlem ve tespitlerini canlılığın yaratılmadığı ön yargısına göre yorumlayabilmek için elde ettiği bilgileri çarpıtmıştır. Türlerin kökeni okunduğunda Darwin'in karşısına çıkan tüm yaratılış delillerini hep bir şekilde reddetmek için uğraştığı açıkça görülür. Reddedemediklerini de belki ileride bir gün bu konu çözülür yaklaşımı içinde geleceğe havale etmektedir. Eğer Darwin tarafsız bir bilim adamı olsa böyle bir ısrar sergilemezdi. Kullandığı üslup ve yöntem Darwin'in bir ateist olduğunu, dahası bunun teorisinin temelini oluşturduğunu göstermektedir. ...150 yıldır ateistlerin Darwin'e sahip çıkmalarının, dinsiz ideolojilerinde Darwinizme atıfta bulunmalarının sebebi, Darwin'in inançsızlığına dair kesin kanaatlerinin olmasıdır. Şu durumda, Darwin'in ateizmi somut bir gerçekken, hala bazı Müslümanların Darwin'in dindar olduğunu ya da dine karşı olmadığını söyleyip, onun teorisini savunmaları, ona ve onun gibi düşünenlere destek vermeleri ve bu şekilde ateistlerle aynı safta yer almaları çok büyük bir hata olacaktır. İşte bu nedenle evrimci Müslümanların içinde bulundukları bu büyük yanılgıdan kurtulmaları gerekmektedir. XX. yüzyılda faşizm ve komünizm gibi iki kanlı ideolojiye sözde bilimsel bir destek sağlayan Darwinizmin gerçek yüzü tahmin edilenden çok daha karanlıktır. Bilindiği gibi geride bıraktığımız yüzyılda bu iki ideoloji tüm şiddetiyle hayata geçirilmiş, komünist devrimler ve faşist darbeler yaşanmıştır. Dolayısıyla 20. yüzyıl çatışmaların, iç savaşların olduğu, dünyanın iki ayrı kutba ayrıldığı, dünya tarihinin belki de en kanlı yüzyılı olmuştur. Bu kanlı tarihe imzalarını atanlarsa Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot, Hitler, Mussolini gibi zalim diktatörlerdir. Yalnızca komünist rejimlerin kendi halklarına karşı uyguladığı zulüm neticesinde 120 milyonu aşkın insan yaşamını yitirmiştir. Yaşanan iki büyük dünya savaşının faturası da yaklaşık 65 milyon ölüdür. Özellikle Hitler'in işgalleriyle başlayan İkinci Dünya Savaşı, dünya insanları için tam anlamıyla bir yıkım olmuştur. 20. yüzyıldaki bu büyük siyasi, ekonomik ve ahlaki yıkımın fikri temelinde ise Darwinizmi bulmak mümkündür. Yüzyıla damgasını vuran iki kanlı ideoloji de Darwinizm'den beslenen, ondan güç bulan sistemlerdir. Bu ideolojilerin kendi kaynaklarına bakıldığında söz konusu Darwinist etki açıkça görülür. komünizmin fikir babaları Marx ve Engels, Darwinizmi benimsediklerini bizzat kendi yazılarında ifade etmektedirler. Marx, Darwin'e olan sempatisini en büyük eseri Das Kapital'i Darwin'e ithaf ederek de göstermişti. Nazi Almanyası'nın mimarı Hitler de Darwinist'ti. Hitler, Darwin'in kullandığı yaşam mücadelesi kavramından esinlenerek ünlü kitabının ismini Kavgam koymuştur. İtalyan faşizminin duçesi Mussolini de Darwinizmi bir dünya görüşü olarak benimsemiştir. Dönemin bir diğer faşist diktatörü olan Franco da hem fikirlerinde hem de uygulamalarında Darwinist ideolojiyi yansıtmıştır. Darwin, yaşamın bir mücadele olduğunu, bu mücadelede ancak güçlü olanların kazanabileceklerini iddia etmiştir. Zayıf olanlarınsa kaybetmeye mahkum olduklarını söyleyerek kaba kuvvetin, şiddetin, kavgaların, savaşların, katliamların yolunu açmıştır. Gerek kendi toplumlarına, gerekse işgal ettikleri ülkelerin halklarına zulmeden diktatörler, Darwinizm'den ilham almışlar ve Darwinist öğretileri kendilerine kılıf edinmişlerdir. Onlara göre tabiatın kanunu gereği zayıflar ezilmeye, yok olmaya mahkumdur. Hayvandan evrimleştiğine inandıkları insanlara değer vermenin ise gereği yoktur. İşte bu nedenle Darwinizm insanlık için çok büyük bir tehlikedir. Belki Darwinizme sıradan bir teori gözüyle bakanlar bu teoriden bir zarar ummayabilirler. Fakat yakın geçmişte 100 milyonlarca insan bu ideolojinin zulmüne uğramıştır. Komünizm, gerek dayandığı materyalist felsefe, gerekse ileri sürdüğü tarih analizi nedeniyle dine düşman bir ideolojidir. Nitekim Allah'ın varlığının inkar edilmesi bu felsefenin başlangıç noktasıdır. Tarih analizi nedeniyle de dine düşmandır, çünkü komünizm dini yönetici sınıfların aracı olarak tarif eder. Hedeflediği komünist toplum için dinin yok edilmesini şart koşar. Bu nedenle de tüm komünist rejimler dine düşman olmuştur. Dini değerlere saldırmış, ibadethaneleri ortadan kaldırmış ve halka ibadet yasağı getirmişlerdir. Sovyet Rusya, Kızılçin, Kamboçya, Bulgaristan, Arnavutluk gibi ülkelerdeki komünist rejimler kitle katliamları yapabilecek kadar din düşmanı bir politika izlemişlerdir. Komünist ideoloji 20. yüzyıl boyunca pek çok ülkede gerilla mücadelelerine, kanlı terör eylemlerine ve iç savaşlara neden olmuştur. İşte Darwinizme karşı fikri mücadele bu bakımdan da önemlidir. Eğer Darwinizmin geçersizliği ortaya çıkar ve Darwinizm çökerse, onu temel alan Marksist felsefeler de kendilerine hayat sahası bulamayacaklardır. Darwinizmin komünist ideoloji üzerinde böylesine önemli bir etkisi varken, Darwinizme verilecek her türlü desteğin komünizme destek verilmesi anlamına geleceği açıktır. Özellikle de bazı Müslümanların yaptığı gibi Darwinizmi makul göstermeye çalışmak çok yanlıştır. Onun dinle bağdaştığını, aslında Allah'ın canlıları evrimle yarattığını iddia etmek, komünizmi de meşru hale getirmek demektir. Aynı şekilde komünistler de din ve Darwinizmin birbirleriyle bağdaşmadığını çok iyi bilirler. Fakat Darwinizmi ve komünizmi daha geniş çevrelere yayabilmek amacıyla bu duruma ses çıkarmazlar. Önemli olan ilk adım olarak Darwinizme bir kapı açabilmektir. Sonraki aşamada komünizmin yayılması daha kolay olacaktır. Pek çok Darwinistin evrimsel yaratılışa inanan inançlı kesimlere seyirci kalmasının altında yatan ana sebep budur. Evrim teorisine destek veren Müslümanların bu gerçek üzerinde de düşünmeleri gerekmektedir. 19. yüzyıldan bu yana dinin en şiddetli düşmanları olan komünistlerle ortak bir görüş savunmak elbette bir Müslümanın içine düşmemesi gereken bir gaflettir. Komünizm gerçekte ölmemiştir. Bugün dünyanın pek çok ülkesinde örtülü bir şekilde yeniden örgütlenmekte ve dünyayı tehdit etmek için uygun ortam kollamaktadır. Böyle düşündüğümüzde bu konunun önemi daha da açık ortaya çıkar. Darwin'in teorisini bizim açımızdan önemli hale getiren bir diğer gerçekse, bu teorinin Türk milleti hakkında bir takım iftiralar içermesidir. Darwinizmin Türk milletine olan düşmanlığı 19. yüzyıl İngiliz emperyalizmiyle yakından ilişkilidir. O dönemde İngiltere Osmanlı İmparatorluğunu parçalama planları yapmaktaydı. Bunu yaparken siyasi manevraların yanı sıra psikolojik savaş yöntemlerine de başvurmuştu. Pek çok yorumcunun ortak kanaatiyle İngiliz emperyalizminin bilimsel sözcüsü olan Darwin bu psikolojik savaşta önemli bir rol üstlendi. Türk milletini kendince aşağı bir ırk olarak gösterirken aynı zamanda onu hedef haline getirdi. Darwin, tarihe yön vermiş, şanlı bir geçmişe sahip olan Müslüman Türk milleti için şunları söylüyordu. Düşünün ki birkaç yüzyıl önce Avrupa Türkler tarafından işgal edildiğinde Avrupa milletleri ne kadar büyük risk altında kalmıştı. Ama artık bugün Avrupa'nın Türkler tarafından işgali bize ne kadar gülünç geliyor. Avrupa ırkları olarak bilinen medeni ırklar yaşam mücadelesinde Türk barbarlığına galip gelmişlerdir. Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda bu tür aşağı ırkların çoğunun medenileşmiş yüksek ırklar tarafından elimine edileceğini görüyorum. Elbette ki Darwin'in milletimiz hakkında sarf ettiği bu küstahça sözlerinin kabulü mümkün değildir. Ne var ki bu çirkin propagandanın etkisinde kalan milletler ya da kişiler milletimize karşı saldırgan eylemlerde bulunmuşlardır. Bu durum geçmişte olduğu gibi günümüzde de devam etmektedir. Batı dünyasında hakim olan Türk düşmanlığının temelinde Darwin'in Türkleri aşağı ırk olarak gören görüşü yatmaktadır. Nitekim çok yakın tarihlerde dahi bunun pek çok örneği yaşanmıştır. Bu durumda söz konusu teoriye üstelik bilim tarafından da reddedildiği halde bilimsel bir gerçek gözüyle bakmak, onun dinle uyuşabileceğini düşünmek elbette yanlıştır. Hatta Kur'an'da bu yönde hiçbir delil olmadığı halde Allah'ın evrimle yaratmış olabileceğini iddia etmek milletimize yapılmış büyük bir kötülük olacaktır. Böyle bir anlayış bu türde ırkçı saldırıların hızla artmasına da bir yol olacaktır. İnançlı insanlar kendini ve her şeyi Allah'ın yarattığını, Allah'ın insana kendi ruhundan üflediğini, dünyanın barış ve kardeşlik yeri, tüm insanlarınsa eşit olduğunu bilirler. Dünyada yaptığı her şeyin ahirette karşılığını göreceğini idrak eden böyle bir insanın şiddete yönelmesi, insanların canına kastetmesi de söz konusu olamaz. Bunu ancak tesadüfen meydana geldiğini, hiç kimseye karşı sorumlu olmadığını, ölünce de hesap vermeyeceğini düşünen, dünyanın bir kavga meydanı olduğuna inanan insanlar yapabilirler. Bu nedenle inançlı insanlar, Darwinizme gözü kapalı destek vermek yerine önce vicdanlarıyla düşünmelidir. Bilimin dahi kabul etmediği bu teoriyi savunmanın nelere mal olacağını anlamaları gerekmektedir. Darwinizmin gerek dünya insanlarına, gerekse asil Türk milletine verdiği zararlar ortadadır. Bununla birlikte insanları sürükleyebileceği belalar, sıkıntılar ve kargaşalar da uzun yıllar boyunca tecrübe edilmiştir. İnsanları hurafelere, akılsızlıklara, mantıksızlıklara sürüklemesi ve onları samimiyetsiz bir yapıya itmesi de Darwinizmin tehlike olarak görülmesi için yeterlidir. Allah'ın canlıları evrimle yarattığı iddiasıyla ortaya çıkan inançlı evrimciler büyük bir yanılgı içindedir. Elbette bu kimseler diğer evrimciler gibi doğrudan canlılar tesadüfen oluşmuştur demezler. Ancak Allah'ın canlıları evrimle yarattığını savunarak Darwinizme bazı noktalarda isteyerek ya da istemeyerek destek verirler. Onların bu hatalı bakış açılarına göre Allah canlı türlerini yaratırken mutasyon ve doğal seleksiyon gibi evrim mekanizmalarını kullanmıştır. Ancak ne doğal seleksiyonun ne de mutasyonun yeni bir canlı türü yaratamadığı, yani evrimleştirici bir gücünün olmadığı bilimsel gelişmelerle ortaya çıkmıştır. Evrimsel yaratılışı savunanların iddiasına göre ise Allah canlıların genetik yapılarında mutasyonlar yoluyla bir takım değişimler meydana getirmektedir. ve böylece onlara faydalı organlar kazandırmaktadır. Ya da yine bu iddiaya göre Allah, önce ilkel canlılar yaratmaktadır, sonra onları kompleks canlılar haline getirmek ve mükemmelleştirmek için doğal seleksiyonu kullanmaktadır. Doğal seleksiyon mekanizmasıyla bir canlıya organ eklemekte ya da önceden yarattığı bir organı körelterek çıkarmakta, bir türü bir başka türe dönüştürmektedir. Bilimsel gelişmelerden haberdar olmayan bir insanın, üstelik evrim teorisini de desteklemek istiyorsa, bu tip çıkarımlar yapması çok normaldir. Ancak bu iddia, bilimsel gerçeklere tamamen aykırıdır. Üstelik, Kur'an'da bu şekilde bir yaratma fiilinden bahsedilmemektedir. Burada bir noktayı belirtmek gerekir. Elbette ki Allah dileseydi, canlıları evrimle de yaratabilirdi. Ancak Kur'an'da bu yönde bir işarete rastlanmamakta, evrimcilerin öne sürdüğü gibi türlerin aşama aşama oluşumunu destekleyecek tek bir ayet bile bulunmamaktadır. Bilim de bu iddiaların geçersizliğini ortaya koymaktadır. Durum bu kadar açıkça ortadayken, evrim teorisini savunmanın Müslümanlar açısından açıklanabilir bir yönü yoktur. Bunun nedenleri ise bilgi eksikliği, evrimcilerin karşısında duyulan psikolojik eziklikler ve evrimcilerin çoğunluk oldukları için haklı olduklarını zannetme benzeri yanılgılardır. Allah dilediğini dilediği şekilde ve zamanda örneksiz olarak yaratan, yoktan var edendir. Her türlü eksiklikten uzak olan, hiçbir şeye ihtiyaç duymayandır. Dolayısıyla Allah'ın yaratması içinde hiçbir sebebe, araca, aşamaya ihtiyaç yoktur. Dünyada her şeyin belli sebeplere, doğa kanunlarına bağlı olması kimseyi yanıltmamalıdır. Allah, tüm bu sebeplerin yaratıcısı olarak bunlardan tamamen münezzehtir. Göklerin ve yerin Rabbi olan Allah, dilediği takdirde bu sebepleri de ortadan kaldırabilir. Örneğin Allah dilerse, insanları akciğere ihtiyaç duymaksızın, havadan oksijen solumalarına gerek olmadan hayatta kalacakları şekilde de yaratabilir. Dolayısıyla Allah'ın bir akciğeri zaman içinde evrimleştirerek mükemmel hale getirmeye ya da bir başka mekanizma meydana getirmeye ihtiyacı yoktur. Bu yüzden insanın Allah'ın büyüklüğünü, gücünü düşünürken de kendi duyularının ve aklının sınırlarıyla düşünmesi çok büyük bir yanılgı olur. Biz zaten Allah'ın dilediği ölçüde bilebilir, dilediği kadarından haberdar olabiliriz. Şunu da belirtmek gerekir. Allah dilerse yaratmada belirli safhalar kullanabilir. Örneğin bitkiyi tohumdan çıkarır veya insanı tek bir spermle yumurta hücresinin birleşmesinden aşama aşama yaratır. Fakat bu safhaların evrim iddiasıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Hiçbir aşamada şansa, tesadüfe, başıboşluğa yer yoktur. Evrim teorisinin temel iddiası ise rastgele, şuursuz tesadüflerle kendi kendine meydana gelen olaylardır. Tek bir hücrenin en güzel surette yaratılmış olan bir insan haline dönüşmesinin her safhası Allah'ın sonsuz kudretiyle yaratılmış mükemmel sistemler sayesinde gerçekleşir. Allah, yerleri, gökleri ve ikisi arasındaki her şeyi, tüm canlıları yalnızca dilemiş ve yaratmıştır. Bu, Allah için son derece kolaydır. Bunun için ayetlerde bildirildiği üzere sadece ol emrini vermesi, yani dilemesi yeterlidir. Kur'an'da Allah'ın evreni ve canlıları mükemmel bir şekilde yarattığı pek çok ayette bildirilmektedir. Bu durumda inançlı kimselerin bu açık gerçeğe karşı zorlama izahlar getirmeleri, Allah canlıları evrimle yaratmıştır, yaratırken maymundan insana geçiş aşamalarını kullanmıştır şeklinde tutarsız iddialarda bulunmaları büyük bir yanılgıdır. Kur'an'da bu yönde hiçbir açıklama olmadığı, bilimsel delillerde bunu reddettiği halde zorlama izahlarla belki de evrimciler tarafından kabul görebilmek ümidiyle bunu yapmaları çok yanlış olur. Allah, Evrendeki tüm kanunları kendi yapar ve onları istediği şekle sokar. Allah, dilediğini dilediği anda gerçekleştirendir. Allah, gökte ve yerde olan her şeyi sarıp kuşatan, her şeye kudretiyle hakim olandır. Kimi insanlarsa Allah'ın gücünü kavrayamamakta, onu kendi sınırlı akıllarıyla değerlendirmektedirler. Allah, Hac suresinin 74. ayetinde, "Onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Şüphesiz Allah, güç sahibidir, azizdir" şeklinde buyurarak bu insanların varlığını haber vermiştir. Evrimsel yaratılışı savunanların aksine, Allah önce maymunu yaratıp, sonra onları kusurlu ve eksik organlı geçiş formlarından evrimleştirerek insanı biçimlendirmemiştir. Allah, insanları Tin suresinin 4. ayetinde bildirildiği gibi en güzel bir biçimde yaratmıştır. Halbuki evrimcilerin iddia ettiği ara geçiş formları, ayetteki ifadenin tam tersine çirkin bir yapı sergilemektedirler. İnançlı insanların evrim teorisine ihtimal vermeden önce bu noktayı da gözden geçirmeleri gerekmektedir. Allah, tüm canlıları evrime gerek olmaksızın birdenbire ve kusursuz bir biçimde yaratmıştır. Evrimsel yaratılışa inanan çevrelerin göz ardı ettiği bir diğer önemli konu da Allah'ın farklı yaratma şekilleridir. Allah, insandan ve hayvandan çok farklı yaratılışa sahip canlıları da var etmiştir. Melekler ve cinler bu canlıların başında gelmektedir. Melekler, Allah'ın emrinden çıkmayan varlıklardır. Fatır suresinin ilk ayetinde meleklerin yaratılışı şu şekilde tarif edilir. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, ikişer, üçer ve dörder kanatlı melekleri elçiler kılan Allah'ındır. O, yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah, her şeye güç yetirendir. Ayette geçen ifadeden de anlaşıldığı üzere, melekler görünüm itibariyle insanlardan çok farklıdır. Nitekim Allah, bu ayette, "O yaratmada dilediğini artırır" ifadesiyle de farklı yaratılış şekillerine dikkat çekmiştir. Meleklerin Allah'ın emrinde ve Allah'a karşı itaatli varlıklar oldukları da ayetlerde belirtilir. Tahrim suresinde Allah kendilerine neyi emretmişse ona isyan etmedikleri ve emredildiklerini yerine getirdikleri bildirilir. Meleklerle ilgili bilinmesi gereken bir diğer önemli gerçekse insandan önce meleklerin yaratılmış olmasıdır. Nitekim Allah, ilk insan olan Hazreti Adem'i yaratacağı zaman bunu meleklere bildirmiş ve onlara Hazreti Adem'e secde etmelerini emretmiştir. Melekler gibi cinler de insanlardan farklı bir yaratılışa sahiptir. Allah, insanın balçıktan, cinlerinse ateşten yaratıldığını ayetlerinde haber vermektedir. Allah, Zariyat suresinin 56. ayetinde de insanları ve cinleri kendine ibadet etmeleri için yarattığını bildirmektedir. Gerek meleklerin gerekse cinlerin insanlardan farklı yaratılış özelliklerine sahip oldukları Kur'an'ın daha pek çok ayetinde bildirilmiştir. Örneğin, Neml suresinde cinlerin eşya nakledebilme özelliklerine dikkat çekilmektedir. Kur'an'da dikkat çekilen bir diğer nokta ise, aynı meleklerde olduğu gibi cinlerin de insandan önce yaratılmış olmalarıdır. Çünkü Allah, Hazreti Adem'i yarattığı zaman meleklere ve iblise ona secde etmelerini emreder. Ardından da iblisin cinlerden olduğunu açıklar. Allah için yaratmak çok kolaydır. Allah, hiçbir sebebe gerek duymaksızın yoktan var edendir. Cinleri ve melekleri nasıl farklı şekillerde ve yoktan var ettiyse, insanı da evrime gerek olmadan ayrı bir varlık olarak yoktan var etmiştir. Aynı durum hayvanlar ve bitkiler gibi diğer canlılar için de geçerlidir. Allah, bu canlıların hiçbirini evrimleştirmeden, yani türleri başka türlere dönüştürmeden bir anda yoktan var etmiştir. Aralarda yaşanan safhalarsa Allah'ın dünya hayatının bir imtihan yeri olması dolayısıyla yarattığı sebeplerdir. Ama bunların hiçbir şekilde evrimci tesadüflerle, başı bozukluklarla ilgisi yoktur. Her biri Allah'ın kudreti ve hakimiyetiyle meydana getirdiği kusursuz sistemlerin bir sonucudur. Göklerin ve yerin Rabbi olan Allah, dilediği şekilde ve zamanda dilediğini örneksiz olarak yaratan, yoktan var edendir. Rabbimizin yaratması için hiçbir sebebe ve aşamaya ihtiyacı yoktur. Dilediği takdirde sebepleri de ortadan kaldırabilir. Zira Allah, tüm sebeplerin yaratıcısı olarak bunlardan tamamen münezzehtir. Dolayısıyla dünyada her şeyin belli sebeplere, doğa kanunlarına bağlı olması kimseyi yanıltmamalıdır. Yaratma da, diriltme de tamamen Allah'ın elindedir ve Allah'ın aynı yaratmada olduğu gibi diriltmede de bir sebebe ihtiyacı yoktur. Bunun Kur'an'da pek çok örneği vardır. Kur'an'da bildirildiğine göre insan ölüp toprağa karıştıktan sonra ahiret gününde yeni bir yaratılışla diriltilecektir. İnkar edenlerse insanların ölüp toprak olduktan sonra yeniden yaratılacaklarına inanmamaktadırlar. Bu örnek evrim teorisinin içinde bulunduğu durumu da özetlemektedir. Çünkü kıyamet gününde insanların bedenlerini yoktan var edecek olan Rabbimiz ilk insan olan Hazreti Adem'i de yoktan var etmiştir. Bu ayetler Kur'an'a inanan ancak evrim düşüncesini savunmada ısrarlı davranan inanç sahibi kişiler için de çok büyük önem taşımaktadır. Allah, En'am suresinin 94. ayetindeki "Andolsun sizi ilk defa yarattığımız gibi bugün de teker teker yapayalnız ve yalın bize geldiniz ve size lütfettiklerimizi arkanızda bıraktınız" hükmüyle insanın ahiret gününde yeniden yaratılışına işaret etmektedir. Ayette insanların ahiretteki yaratılışlarının ilk yaratılışları gibi olduğu açıklanmaktadır. Ölüp toprak haline gelen insan ahirette yeniden bir yaratmayla yoktan yaratılacaktır. Dolayısıyla insanın ilk yaratılışı da buna benzemektedir ve aşama aşama değil bir anda mucizevi şekilde gerçekleşmiştir. Kur'an'da yeniden dirilişle ilgili daha pek çok örnek bulunmaktadır. Örneğin Hazreti Musa'nın kavmine Allah böyle bir olay yaşatmıştır. Allah bu kavmi öldürüp sonra da diriltmiştir. Bu olay Kur'an'da Bakara suresinin 55. ve 56. ayetlerinde anlatılır. Kur'an'daki bir başka kıssadaysa yine bir ölüp dirilme olayına rastlanmaktadır. Olay yine Hazreti Musa'nın kavminin başından geçmiştir. Allah bu kişilere öldürdükleri cesede daha önceden kestikleri ineğin bir parçasıyla vurmalarını emretmiştir. Bakara suresinin 72. ve 73. ayetlerinde de belirtildiği gibi Allah bunu bu insanlara ölüleri dirilttiğini göstermek ve onların imanlarını sağlamlaştırmak için yapmıştır. Bu apaçık bir mucizedir. Bu konuda Kur'an'da verilen bir diğer örnekse öldükten sonra dirilmeye inanmayan bir kişinin durumudur. Bakara suresinin 259. ayetinde bildirildiği üzere Allah bu kişiyi 100 yıl ölü bırakmış ve sonra da diriltmiştir. Ancak aradan 100 yıl geçmesine rağmen bu kişi kendinin bir gün ya da bir günden az kaldığını düşünmüştür. Gerçeğin kendisine haber verilmesi karşısında bu kişi iman etmiştir. Bu konuda Kur'an'da verilen örneklerden biri de Kehf ehli ile ilgilidir. Kehf suresinde geçen bu kıssayı diğerlerinden ayıran fark, Kehf ehlinin öldürülmemesi sadece bir insanın normal ömründen çok daha uzun süren bir uykuya dalmalarıdır. Kehf ehli inançlı gençlerden oluşmaktadır. İçinde yaşadıkları kavim Allah'a şirk koşarak başka ilahlar edindiği için kavimlerinden uzaklaşıp bir mağaraya sığınmışlardır. Ancak Allah, Kehf ehline 300 yıldan fazla süren bir uyku vermiş ve böylece onları mucizevi bir şekilde mağarada uyutmuştur. Bir zaman sonra Allah keyf ehlini uykularından uyandırmıştır. Fakat onlar bu kadar uzun bir süre uyuduklarının farkında değildir. Hatta bir gün ya da bir günün birkaç saatlik kısmı kadar kaldıklarını düşünmektedirler. Oysa 300 yılı aşkın bir süre uyumuşlardır. Kur'an'da verilen bu gibi örnekler Allah'ın yaratma ve öldürme konusunda hiçbir sebebe ihtiyacı olmadığını açıkça göstermektedir. Kur'an'da bildirilen tüm bu olaylara bizler mucize deriz. Örneğin keyf ehlinin 300 yıldan fazla bir süre canlı kalması doğa kanunlarının dışında kalan bir mucizedir. Allah'ın önce öldürüp sonra da dirilttiği insanlar da birer mucizedir. Her olay Allah'ın yaratmasıyla gerçekleşmektedir. Ancak bunların belirli kanunlara uygun görünenleri bizim için normal, diğerleri mucize olmuş olur. Burada anlaşılması gereken husus Allah'ın kendi yaratmış olduğu kanunlara tabi olmadığıdır. Allah dilerse doğa kanunlarının tümüne zıt bir fiil meydana getirir. Bu Allah için çok kolaydır. Oysa Darwinistlerin fikri temelini doğa kanunlarının sabit ve değişmez olduğu ve hiçbir olayın doğa kanunları dışında gerçekleşmeyeceği oluşturmaktadır. Bu çok büyük bir yanılgıdır. Çünkü doğa kanunları dediğimiz kavramlar Allah'ın maddeyi belirli bir düzen içinde yaratmasından ve korumasından kaynaklanmaktadır. İşte bazı Müslümanların evrim fikrine itibar etmelerinin kökeninde Allah'ın dilediği anda dilediğini yaratma ve yok etme gücünü göz ardı etmeleri vardır. Bunlar maddenin bizzat kendinden kaynaklanan özellikler değildir. Dolayısıyla Allah bu kanunları belirlediği gibi dilediği zamanda bunları değiştirir, bunların dışında kalan fiiller gerçekleştirir. Sonuç olarak Müslüman evrimciler canlıların ve insanın kökenini de doğa kanunlarına göre açıklamaya çalışmaktadırlar. Allah'ın bu doğa kanunlarıyla sınırlanmış bir yaratılışla canlıları var ettiğini düşünmektedirler. Dolayısıyla mutasyon, doğal seleksiyon, türleşme gibi kavramları kullanarak bir türün diğerine dönüşmesi yoluyla yaratılış olduğunu zannetmektedirler. Oysa ki bir Müslümanın böyle bir mantığa kapılması çok hatalı olur. Çünkü Kur'an'ın pek çok ayetinde bildirilmiş olan mucizeler bu mantığın yanlış olduğunu açıkça göstermektedir. Kur'an'da canlıların ve insanın yaratılışı konusundaki ayetlere baktığımızda bu yaratılışların doğa kanunları içinde değil mucizevi şekilde olduğunu açıkça görürüz. Allah canlıların yaratılışını Nur suresinin 45. ayetinde şöyle açıklamaktadır. Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üzerinde yürümekte, kimi iki ayağı üzerinde yürümekte, kimi de dört ayağı üzerinde yürümektedir. Allah dilediğini yaratır. Hiç şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir. Ayette karada yaşayan temel canlı gruplarına işaret edilmekte ve bunları Allah'ın sudan yarattığı bildirilmektedir. Dikkat edilirse bu canlı grupları evrim teorisinin öngördüğü gibi birbirlerinden değil sudan yaratılmışlardır. Yani ortak bir malzemeyi Allah'ın şekillendirmesiyle ayrı ayrı var edilmişlerdir. Bu ortak malzemenin su olduğu gerçeği bugün bilimsel verilerle de açıkça ortadadır. Su, dünyadaki her canlının vücudunun en temel unsurudur. Memelilerde vücudun yaklaşık %70'i sudur. Her canlı, vücudundaki su sayesinde hücre içi, hücreler arası ve dokular arası ulaşımı sağlar. Su olmadan canlılığın olamayacağı herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. İşin ilginç tarafı, bazı Müslümanların bu ayeti yanlış yorumlayarak evrim teorisine uygun bir anlam vermeye çalışmalarıdır. Oysa ki söz konusu sudan yaratılma gerçeğinin evrim teorisiyle hiçbir ilişkisi olmadığı çok açıktır. Evrim teorisinin her canlının sudan çıkıp evrimleştiği gibi bir iddiası yoktur ki böyle bir ilişki kurulsun. Aksine teori canlı türlerinin birbirlerinden türediklerini ileri sürmektedir. Dolayısıyla bu iddia her farklı canlı grubunun sudan yaratılmış, yani ayrı ayrı yaratılmış olduğu gerçeğiyle tamamen çelişkili bir iddiadır. Allah, Kur'an'da insanın yaratılışının da mucizevi bir biçimde olduğunu haber verir. İlk insan, Allah'ın çamuru şekillendirip insan bedeni haline getirmesi ve ardından bu bedene ruh üflemesiyle yaratılmıştır. Sad suresi 71. ve 72. ayetlerinde şöyle bildirilir. Hani Rabbin meleklere, gerçekten ben çamurdan bir beşer yaratacağım demişti. Onu bir biçime sokup, onu ruhumdan üflediğim zaman siz onun için hemen secdeye kapanın. Dikkat edilirse ayetlerde insanın Müslüman evrimcilerin iddia ettiği gibi maymundan veya bir başka canlı türünden değil, cansız bir madde olan çamurdan yaratıldığı özellikle belirtilmektedir. Allah, cansız çamuru mucizevi bir biçimde insana dönüştürmüş ve bu bedene ruh üflemiştir. Bunda hiçbir evrim süreci yoktur. Allah'ın doğrudan mucizevi bir fiille yaratması vardır. Buna karşın İslam tarihinde eski Yunan felsefesinden etkilenerek bu felsefedeki materyalist ve evrimci ögeleri benimseyen ve sonra da bunu Kur'an'a uygun hale getirmeye çalışanlar olmuştur. Oysa Kur'an'da insanın ve canlıların yaratılışı hakkında hiçbir evrim açıklaması yer almamaktadır. Aksine tüm canlıların ve insanın Allah'ın mucizesi olarak su ve toprak gibi cansız maddelerden yaratıldığı bildirilmektedir. Tüm bu anlattıklarımıza göre Müslümanların evrim teorisiyle yaratılışa bir açıklama getirmeye çalışmaları çok hatalı olacaktır. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.